Ayrım 21. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu, sayfa 258. Niçin bekliyoruz? Hikmet Çetinkaya. Kendi dalında yetkin bir bilim insanı, laik, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyan, Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeyen bir politikacı. Kargo ile gönderilen paketi açmadan önce kızının yanından uzaklaşmasını istiyor Doçent Doktor Bahriye Üçok. Ne olur ne olmaz sen uzakta dur. Ne kadar ilginç değil mi? Her an bir saldırıya uğrayıp öldürüleceğini düşünüyor. Telefonu sık sık çalıyor. O münafık ne yapıyor? Dilini keseceğiz. Ne diyor başbakan? Bu tür terör olayları 12 Eylül öncesi terör olaylarına karıştırılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı böyle söylüyor. Artık nereden kaynak bulduğu apaçık ortada olan bir terör örgütünün işlediği cinayetlerin üzerine gidilmesi gerektiği halde nedense 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrasının değerlendirilmesi yapılıyor. Niye? Niçin? Bir örgüt insanları öldürüyor. Seçilen kişilerin tümünün ortak kimliği aynı. Atatürkçü, laik, çağdaş. Amaç bellidir. Mektuplar geliyor, çoğu küfür dolu. Tıpkı Muammer Aksoy'a, Çetin Emeç'e, Turan Dursun'a geldiği gibi. Doçent Doktor Bahriye Üçok yaşamı boyunca Atatürk ilke ve devrimlerini savundu. 12 Eylül 1980'den sonra devrim sözcüğünü inkılap olarak değiştirenlerin TV'de gözlerinin içine baka baka şöyle dedi. Ben yaşamımı Atatürk'ün ilke ve devrimlerine adadım. Önceki gece TV'de Başbakan Yıldırım Akbulut'un Üçok'un bombalı pakette öldürmesine ilişkin açıklamasını dinlerken karamsarlığımız daha da artıyor. Atatürkçü, laik, çağdaş, aydın insanlar teker teker yok edilecektir. Türkiye bir kaosa sürüklenecek. Düşlerinde kurdukları orta çağın karanlığını bu ülkenin üzerine örteceklerdir. Bir senaryo var ortada. Bu senaryo çeşitli dönemlerde uygulanıyor. Hedef belirlenmiştir. Hedef, laik, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne yöneliktir. İnsanlar birer birer öldürülecek, suçlular yakalanmayacaktır. Konuşulanları uzaktan dinleyebilecek aygıtları elinde bulunduran polis terör örgütlerini tanımıyorsa, bunun sorumlusu bu ülkeyi yönetenlerdir. Bugün polis örgütünde bir huzursuzluk yaşanıyor. Görüştüğümüz ya da bize mektupla sorunlarını ileten polis memurları, örgütteki ayrımdan söz ederken şöyle diyor. Lojman verilmesi polisin namaz kılıp kılmamasına bağlıdır. Terfilerde de aynı ilkeler benimsenmektedir. Polis kanlı cinayetlerin odak noktalarını bulup ortaya çıkarabilecek mi? Başbakan Akbulut'a göre 1980 öncesi devlet yoktu ve vatandaş güvenini yitirmişti. Acaba o gün devlet vardı. 13 Eylül 1980 günü terör şıp diye birden kesilivermişti. 24 saat içinde Türkiye'de kan denizi çekilmişti. Ne diyor Akbulut? Şimdi devlet var. O zaman devlet görevlileri görevlerini yerine getirmiyordu. Şimdi güvenlik güçleri görevlerinin başındadır. O halde niye duruyorlar? Karanlık güçlerin terör örgütleri niçin bugün hedef bulunmuyor, yakalanmıyor? Başta siyasal iktidar olmak üzere diğer siyasal partilerin oturup bir yol bulmaları gerekir. Bu mutlaka yapılmalıdır. Başbakanın terör şimdi farklı diyerek olayı geçiştirmemesini diliyoruz. Evet, olay farklı. Geldiği yer biliniyor, hedef de apaçık ortada. Demokrasiye, laik, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne. O halde niye bekliyoruz? Cumhuriyet, 9 Ekim 1990. O gerçek bir aydındı, Oktay Ekşi. Atatürk devrimlerine ve özellikle laik Türkiye'ye inananlar bir şehit daha verdiler. Doçent Doktor Bahriye Üçok. Kendi adına gönderilen kitap şeklinde bir bombanın patlamasıyla hayata gözlerini kapadı. Üçok, İslamiyet'e yürekten inanmış bir insanın Atatürk ilkelerine ve özellikle laikliğe bağlı olabileceğini kanıtlayan çağdaş bir bilim kadınıydı. Laikliği, İslamiyet'in düşmanı sanan bağnazlara karşı tek başına yıllarca süren yürekli ve onurlu bir savaş verdi. Yaşamını bu savaş uğruna yitirdi. Üçok topluma karşı taşıdığı sorumluluğun gereğini yapmayanların ancak sahte birer aydın sayılabileceğini bilenlerdendi. Üçok'un şehit edilmesi, Türkiye'nin dönüp dolaşıp yedek subay Teğmen Kubilay'ın 1930 yılında kör bir testereyle boğazı kesilerek öldürüldüğü noktaya geldiğimizi göstermektedir. Ne var ki o zaman Türkiye Atatürk devrimlerini koyan ve yerleştirmeye çalışanların yönetimindeydi. Şimdi ise o devrimleri söküp atmak için sinsice çalışanlar tarafından yönetiliyor. Daha da hazini, Atatürk devrimlerini korumakla yükümlü olanların bir kısmı, bazı valiler, kaymakamlar, bazı savcılar ve emniyet müdürleri, bazı eğitimciler, bazı yargıçlar, görevlerini yapmamak suretiyle bu gidişe yardım ediyorlar. Kısaca Türkiye, adım adım uygulanan bir senaryo ile tam olarak irticanın eline teslim edileceği adrese götürülüyor. hem de başta muhalefet partileri olmak üzere tüm aydınların ve tüm kamuoyunun gözleri önünde bu plan uygulandığı halde kimse ayağa kalkıp bu gidişe müsaade etmeyeceğiz demiyor. Doğru Yol Partisi'nden bu konuda maalesef ciddi bir beklenti söz konusu değildir. Çünkü ANAP aslında DYP'lilerin daha önce isteyip de yapamadıklarını uygulamaktadır. SHP'den ne kadar umutlu olabileceğimiz, Bahriye Üçok olayına gösterecekleri tepkiyle ortaya çıkacaktır. Türkiye'deki irtica hareketleri, dinin siyasallaşması diye nitelendirilip, bu tehlikeyi umursamaz görmeyi tercih eden Deniz Baykal, SHP'nin genel sekreterliğine ayrıldığına göre, şimdi biraz daha umutlu olmak için sebep vardır. Kaldı ki Bahriye Üçok, bu partinin hem parti meclis üyesiydi, hem de SHP için reislik konulu raporu hazırlayan komisyonun üyesiydi. Üçok'un şehit edilmesi olayının polis açısından değerlendirilmesine gelince, hemen ifade edelim ki faillerin bulunması gibi bir ihtimal yok denecek kadar azdır. Çünkü mülki idare gibi emniyet örgütü de laikliğe karşı eğilimleri benimseyen ve bu eylemlerle sempatiyle bakanların elindedir. Aslında ararsanız bu durum 1974'te CHP-MSP koalisyonu kurulup İçişleri Bakanlığı, MSP'li Oğuzhan Asil Türk'e, sonra da Korkut Özal'a teslim edildiğinden beri sistemli biçimde sürdürülen devleti ele geçirme planının tabii sonucudur. Anımsanacağı gibi o koalisyonun mimarı da Deniz Baykal'dır. Üçok'un şehadeti üzerine bir takım çevrelerin hemen harekete geçip bu olayı Müslümanlara bağlamaya kimse kalkışmasın dediklerine tanık olacağız. Nitekim Muammer Aksoy, Çetin İmiç ve Turan Dursun'un öldürülmeleri üzerine hemen bunu söylemişlerdi. Bize kalırsa kimse ne şu yaptı desin ne de bu yapmaz demeye kalksın. Hele kimse suçluların telaşı içinde olmasın. Bir zamanlar Sayın Süleyman Demirel, bana kimse milliyetçiler adam öldürüyor dedirtemez dediydi de sonra çok mahcup olduydu. Unutulmasın. Hürriyet 8 Ekim 1990. Kim verecek bu hesabı? Emin Çöleşan. Değerli bilim insanı, Atatürk ilke ve devrimlerinin Yılmaz savunucusu Bahriye Üçok öldürüldü. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir kadına siyasal amaçlı suikast düzenlenmiş oldu. İlk kez bir kadın, hem de çok değerli bir bilim insanı ve politikacı öldürüldü. Böyle üzücü bir olay olduğu zaman gazete bürolarının durumunu görmenizi isterim. Olay bir anda öğrenilir ve büroda bir bomba gibi patlar. Gazeteciler haber toplamak için koşuşturmaya başlar. Hemen örgütlenme yapılır, evdeki arkadaşlar çağrılır ve herkes bir yere gidip haber peşine düşer. Önceki akşam Üçok olayında da böyle oldu. Önce hepimiz olayın şokunu yaşadık. Sonra yoğun koşuşturmaca başladı. Muhabir ve foto muhabiri arkadaşlarımız, yazı işlerinde çalışmalarımız gecenin geç saatlerine kadar seferber oldular. Gazetelerin daha önceden belirlenmiş manşetleri ve sayfaları o saatten sonra değiştirildi. Bütün bunlar zamana karşı amansız bir yarışta gerçekleştirilirken olayı radyo ve televizyondan biraz sonra öğrenecek olan milyonlarca insan gibi bütün gazeteciler de ağlayacak gibiydi. Bahriye Üçok'un öldürmesi olayını bir İslamcı örgüt üstlendi. Bu durum şaşırtmaca da olabilir. Yapan kim olursa olsun Türkiye'nin değerli bir evladı daha hedef seçilmiş ve amaca ulaşılmıştı. Ülkemizde terör yine tırmanıyor. Her kesimden ve her görüşten insanlar peş peşe öldürülüyor. Ancak son olaylarda bir şey dikkat çekiyor. Öldürülenlerin çoğu ilerici, aydın kafalı, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş insanlar. Hükümet olup biteni uzaktan izliyor. Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerimizde her türlü asayişsizlik sürüp giderken, ülkeyi yöneten bu hükümet olduğu yerde oturmaya devam ediyor. Birkaç hükümet üyesi başsağlığı mesajı yayınlıyor ama katillerden hiç kimse ne hikmetse yakalanmıyor. Eğer başka bir ülkede yaşıyor olsaydık, bunların hesabı bu hükümetten fena halde sorulurdu. Ama Türkiye bunların dilinde öyle bir ekonomik ve sosyal kargaşaya sürüklendi ki, arada öldürülen bilim adamlarının, gazetecilerin, devlet görevlilerinin ve diğerlerinin katillerinden bir tanesi bile bulunamıyor. Yazık, gerçekten çok yazık. Hatırlayınız, bundan kısa bir süre öncesine kadar devletin ve bu hükümetin başında olan bu şahıslar, toplumu umacı gibi korkutmak ve kendilerini paye çıkarmak için bir slogan kullanırlardı. Ey benim güzel vatandaşım! Eğer biz iş başında olmasak, Türkiye'de yeniden terör başlar. Bu eski siyasetçiler yine iş başına gelseler, anarşi ve terör hortlar. Aman bizim değerlerimizi bilin, yoksa 12 Eylül öncesine döneriz. Atalarımız büyük lokmayı büyük konuşma demişler. Bunlar hem büyük lokma yediler, hem de büyük konuştular. Şimdi gözlerinin önünde olup biten bu olayları, tribündeki seyirci gibi izliyorlar ve ellerinden sadece başsağlığı mesajı yayınlamak geliyor. Terör olayları bütün milletin ortak sorunudur ve bunu asla iç politika malzemesi yapmamak gerekir. Ama geçmişteki olayları kendileri için kullanmaya kalkışanlara bazı hatırlatmaları yapmakta yarar var. Büyük lokma ye, büyük konuşma. Burada hep yazıyorum. Kim olursa olsun insanların öldürmesine karşıyım. Çünkü bu işin sonu bunu yapanlar açısından gelmez. Öldürülen ve katili asla bulunamayan insanlarımız için üzülürüz. Ama bütün bu kargaşa ortamında ve acı olaylar içerisinde bir tek tesellimiz var. Halkımız en az 50 milyon insanımız açlıkla, sefaletle ve haksızlıklarla boğuşuyor ve terör odaklarına artık yüz vermiyor. Terör halkı ve toplumu yanına çekemiyor. Aslında bir hükümet için bundan daha uygun bir ortam olabilir mi? Ama hayır. Bunlar bu fırsatı bile kullanmaktan aciz kalıyorlar. Devleti ve özellikle polis örgütünü belli kafalara teslim etmişler. Bizden değil gerekçesiyle en değerli ve uzmanlaşmış polisleri işten uzaklaştırmışlar. Gözlerinin önünde olup biteni seyrediyorlar. Türkiye bu sorumsuz ve vurdum duymaz yöneticiler iş başında kaldıkça daha nice Bahriye Üçoklar, Muammer Aksoylar, Çetin Emeşler gidecektir. Ama onlar gibiler öldürmekle tükenmeyecektir. Uygar ve korkusuz insan, gerçek Atatürkçü Bahriye Üçok'a Allah'tan rahmet diliyorum. Başımızdaki bu adamlara da artık biraz kendinize gelin, rezalet diz boyu diyorum. Onların duymayan kulaklarına sesleniyorum. Hürriyet, 8 Ekim 1990. Devlet sorunu, Altan Öğmen. Cinayet metotları arasına bombalı paket de girdi. Daha doğrusu yeniden girdi. 1980'den önce Malatya'nın belediye başkanı rahmetli Hamido'ya uygulanmıştı. Ve o zamanki terörün tırmanmasındaki etkisi büyük olmuştu. Rahmetli Bahriye Üçok, laiklik konusundaki çalışmaları ve duyarlılığı ile de tanınmış bir aydınımızdı. Rahmetli Muammer Aksoy gibi, rahmetli Çetin Demeç gibi. Onların katillerine ait herhangi bir izle rastlandığını gösteren hiçbir işaret hala yoktur. Tahran Radyosu'nca Türk Salman Rüştüsü'ydü diye nitelenen Turan Dursun'un katilleriyle ilgili soruşturma hala karanlıktadır. O cinayetler tabanca ile işlendiği, bazı sınıf faillerini uzaktan da olsa görenler olduğu, bazısında olay yerinde bir takım ipuçları bulunduğu halde. Rahmetli Üçok'a bombalı paket gönderenlerin iznine ulaşmak herhalde daha güç olacaktır. Bunlar siyasal terör olaylarının bir bölümü. Kısmen de olsa aydınlatılmadıkları sürece aralarındaki hedef benzerliği göz önünde tutulacak ve hepsinin aynı merkezden veya birbirine paralel merkezlerden kaynaklandığı şüpheleri yoğunlaşacaktır. Siyasal cinayetlerin öteki bölümünde de durum öyledir. Rahmetli polis memuru Kazım Çakmakçı'dan başlayıp rahmetli albay Rıfat Uğurlutan'a ve rahmetli müsteşar yardımcısı Hiram Abbas'a kadar gelen cinayetler dizisinin failleri de belli ki bir başka merkezin veya birbirine paralel merkezlerin elemanlarıdır. Böylece 1990 Türkiye'sinin önüne terörü karşılıklı olarak tırmandıran iki kutup çıkıyor. 1980 öncesinde de manzara niteliği değişik de olsa genel hatlarıyla öyleydi. Bir tarafta sağ terörist, öte tarafta sol terörist diye sınıflandırabilecek merkezler vardı. Gerçi iki kutbun da etrafındaki gruplar çeşitliydi. Zaman zaman birbirleriyle de vuruşuyorlardı. Ama ana hedefleri aşağı yukarı aynıydı. Sağ teröristler solcu diye bildiklerini, sol teröristler sağcı bellediklerini vurmak ve sindirmek istiyorlardı. Şimdiki hedefler biraz değişiktir. Birinci kutup laiklik üzerinde duyarlı olanları, ikinci kutup eski ve yeni güvenlik elemanlarını vurmak, vuramadıklarını sindirmek amacındadır. Tabii bu, olayların görünen yanlarına bakılarak varılabilen bir sonuçtur. Aslında daha önce de belirttik, ortada iki kutup olması şu gerçeği değiştirmiyor. İki kutup da bir yerde birleşiyor. Karşılıklı bir terör tırmanışıyla Türkiye'nin demokratik rejiminin çökertilmesi. Eğer başarılı olurlarsa varacakları ortak nokta budur. Bu yüzdendir ki olaylara münferit vakalar gibi bakılamaz. Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla birlikte çok ciddi bir devlet sorunu karşısında bulunduğunu artık görmelidir. Milliyet, 7 Ekim 1990. Üçok'tan bu yana. Oktay Akbal, itiraf etmekten çekinmeyelim ki bugün Türkiye, çeşitli akımların yanı sıra Cumhuriyete karşı şeriatı açık veya kapalı, örtülü olarak savunan mihraklarla karşı karşıyadır. Bu sözler 11 Nisan 1984'te TBMM kürsüsünde söylenmiştir. Tam 16 yıl önce konuşmayı yapan Ordu Milletvekili Doçent Doktor Bahriye Üçok. Milletvekilleri ikide bir Üçok'un sözlerini kesmeye çalışırlar. O, gerçekleri söylememi istemiyorsunuz diyerek konuşmasını sürdürür. Diyanet İşleri gazetesinde şöyle deniliyor: İslam ilkelerine zıt bir durum tatbik edilmek istendiğinde devlete itaat edilemez. Yani biz şeriat kurallarına ters düşen bir kanun çıkaracak olursak halkı isyana teşvik etmiş olacağız. Bu sözlere karşı ANAP iktidarının bakanları, bu meclisin vaktini işgal etmeye hakkınız yok diye bağırırlar. İçişleri Bakanı Akbulut, bu konuda küçük olaylar büyütülüyor, dediğim gibi olaylar fazla abartılıyor der. O günlerde Kenan Evren Cumhurbaşkanı'dır, Turgut Özal Başbakan'dır. İktidarda tek başına Anavatan Partisi bulunmaktadır. Ne var ki, üç okun tehlikeleri haber veren bu sözleri, bu kişilere vız gelmekte, gerçekleri açıklayanları susturmak baskısı büyük bir güçle sürdürülmektedir. Sonra neler mi oldu? Bahriye Üçok, evine gönderilen bir paketi açmaya çalışırken bir bombanın patlamasıyla öldürüldü. Derken Profesör Muammer Aksoy, onun ardından da sevgili Uğur Mumcu ve daha kimler kimler. En sonra da Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı. Bütün bu şeriatçı cinayetlerin soruşturması aradan uzun zaman geçtikten sonra yapılıyor. Sonuç alınıyor mu, alınacak mı, orası da belli değil daha. Ya toprak altından çıkarılan sayısız ceset? Günümüzde hızı kat kat artan şeriat propagandaları, sinsice insan hakları, demokrasi edebiyatını siper alarak, Cumhuriyet devrimlerine saldırma girişimleri, Erbakanları, Fethullahları savunan TV kanalları, gazete yazarları, adaletin açtığı soruşturmaları küçümseyenler, daha düne kadar Batılılara, çağdaş uygarlıktan yana olanlara küfredenler, şimdi aynı Batılılardan merhamet dilenmekte. Yalnız 15 yıl önce mi şeriatçı tehlikeden söz edenler, yazı yazanlar öylesine çok ki, ama oy hesabı, kafasızlık, özel çıkar dolapları bütün bu tehlikeli oluşumu önledi. Gizlemeye çalıştı hepimizin gözleri önünde. Sonunda Erbakan başbakan bile oldu. Oldu ama Cumhuriyet ordusunun uyarısı ve halkın bilinçli davranışıyla uçuruma giden yoldan geri dönüldü 28 Şubat günü. Şimdi bir kez daha gerici ortaklıklar kurulmuştur. KHK konusu alabildiğine sömürülmektedir. Cumhurbaşkanının hukuk açısından dirençli tutumu bile yobaz kafalılarca yanlış yorumlanmaktadır. Peki ama Ecevit daha düne kadar Fethullah'ı övmüyor muydu? Tutuklanma kararını içine sindiremediğini söylemiyor muydu? Bütün bu gerçekleri ilk başbakanlığında görmemiş miydi? Bahriye Üçok'un uyarısı bugün de günceldir, bugün de büyük bir uyarıdır. Cumhuriyet, 22 Ağustos 2000. Bahriye Üçok'u anarken, Daver Daren'de, emekli diplomat yazar, 6 Ekim 1990 günü bombalı bir paketin patlaması sonucu yaşama veda ederek aramızdan ayrılan, bizleri derin bir yasa boğan doçent doktor Bahriye Üçok'u nasıl unutabilirim? Aydınlanma devriminin sönmeyen meşalesi Bahriye Üçok, 1950 yılında Ankara'da Hamamönü semtindeki 4. ortaokulda benim tarih hocamdı. Tarih dersini bana o sevdirdi. Şimdi onun sıcaklık dolu, aydınlık yüzü gözümün önüne geliyor. Değerli hocamın saygın kişiliğini, Atatürk çağdaş bir ulus yarattı. Kulluktan yurttaşlığa geçtik, ne mutlu bizlere sözlerini, Kemalist devrimi anlatırken heyecanını ve coşkusunu unutamıyorum. Şeriat yanlılarının ülke çapında örgütlendiği, aydınlığın hızla karanlığa dönüştüğü bu duyarlı dönemde onu çok arayacağız. Yıllar çok çabuk geçiyor. Bahriye Üçok hocamı yitireli tam 17 yıl oldu. Geçen gün Hamamönü semtindeki eski okulumun önünden geçerken hocama bir kez daha saygıyla andım. Bahriye Üçok ve onun gibi saygın nice öğretmenlerin görev yaptığı okulumun yeni görünümü birden içimi kararttı. Ürpermekten kendimi alamadım. Günümüzde Cebeci Ortaokulu adını alan o güzelim bina tümüyle yeşil renge boyanmış, adeta kişilik değiştirmişti. Bahriye Üçok, her türlü incelikten yoksun, bu çirkinliği iyi ki görmedi. Görseydi çok üzülürdü. Yaşamı boyunca laiklikten ve Atatürk ilkelerinden asla ödün vermedi. Dinine saygılıydı. Derslerimizde Atatürk'ün söylemini okumamızı önerir, Ulu Önder'in çağdaş uygarlığın üstüne çıkacağı sözünü bizlere ezberletirdi. İnsanlık ve kültür devriminin öncüsü Atatürk'e ve onun devrimlerine hayranlık duyardı. Atatürkçülük onun için ulusal bağımsızlık ve ulusal onur demekti. Geçmiş yıllara dönerek hocamla yaptığım bir söyleşiyi anımsamaya çalışıyorum. Sanıyorum 1988 yılının ortasıydı. Dışişleri Bakanlığı'nda Batı Dairesi Başkanı idim. Değerli hocama, Bakanın Özel Kalem Müdürlüğü'nde rastlamıştım. O gün onunla yaptığım söyleşiyi unutamıyorum. Bana şöyle demişti: Laiklikten dönüşü düzeltmek, ekonomiyi düzeltmekten çok daha zordur. Laikliği birinci planda tutmak, inanıyorum ki hem kadın haklarını hem de Türkiye'nin bütünlüğünü sağlamanın tek çıkar yoludur. Konuşmasını daha sonra şöyle devam etti. Laikliği yani din baskısından kurtulmuş özgür düşünceyi egemen kılmak, gerçekçi eğitimi programlaştırmak ve bunda başarılı olmak, yani Atatürk ilkelerini yeniden geçerli kılmak, Türkiye'yi bir iç savaşın eşiğinden geri döndürmek ve ikinci Kurtuluş Savaşı kazanmak ölçüsüne değer taşıyacaktır. Türkiye bir yol ayrımında, Kur'an-ı Kerim'deki ayet ve surelerin yasa olarak nitelendirildiği, dinsel baskıyla akıl dışı öğretilerin hızla yaygınlaştığı, Türkiye'nin bir din devletine dönüştüğü bu günlerde cumhuriyeti ve devrimleri kim nasıl koruyacak? Ülke elden giderken bu sorunun yanıtını ne acıdır ki kimse veremiyor. 6 Ekim 1990 günü tüm ülkemiz için bir yas günüydü. O gün yaşamını ülkesi uğruna feda eden Hocam Bahri Üçoku son yolculuğunu uğurlamak üzere Maltepe Camii'nde toplandık. Törende devlet erkanının bir bölümü de hazır bulundu. Cumhuriyet aydınlanmasının sönmeyen meşalesini gözyaşlarımızla uğurladık. Meşalesi hiçbir zaman sönmeyecek olan Bahriye Üçoku, onun izinde yürüyerek yaşamlarını ülkesi uğruna feda etmiş tüm aydınlarımızı saygıyla ve artan bir özlemle anıyorum. 6 Ekim 2007. 21. ayrımın sonu, sayfa 267.